Herkese merhaba. İki çilingir arkadaşı olarak uzun süredir yeni bir çilingir mümkün diyerek yazıyor, çiziyor ve benzer işler yapıyoruz. Bu yeni çilingirin arayışı içinde olacağımız podcast serimizde tüm renklere açık olarak konuklarımızı rakı sofralarında ağırlıyoruz. Yan masanızda müzikten sinemaya, edebiyattan politikaya ve elbette gündelik yaşama kadar her alana değinecek bu çilingir sohbeti ilginizi çekerse size de dem olsun.
E hadi bakalım, hoş geldik. Ha, hoş gelmedik. Önce rakıları dolduralım tabii. Bu sefer.
Ya aslında Murat, bir bölümde rakı tadımı yapalım mı?
Ya ne güzel olur valla.
Ya rakı tadımı nasıl yapılır biraz? Körü fili tuttuğu gibi olur podcast'te ama tarifleyelim, öyle bir şey mi yapsak acaba?
Ya evet, hani bunu daha önce ben bir kısım rakı tadımlarına katıldım işte. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda yapılmış tadımlardı bunlar. Ve çok heyecanlı şeyler oluyor. Yani bilerek ve bilmeyerek yapılmış tadımlar. Tabii kör tadım var, normal tadım var. Anlatarak şey yapan, tattıranlar var derken.
Ya bence zaten bu bölümde konuğumuz yok, biz bizdeyiz. Uzatmayalım, bu bölümde yapalım istersen.
Tamam hadi.
Şeyden başlayalım ben o zaman biraz kısaca. Degüstasyon aslında bu tadım hikayesi. Rakı tadımını veya içki tadımını yapana da degüstatör deniyor. Bunun için birkaç kuralı var. 3 aşağı 5 yukarı fermente içkiler için de, distile içkiler için de farklılıklar olsa da benzer bir mantıkla yapılıyor. Hani sen şeyi söyledin mesela, hangi içkiyi tattığını bilmeyip o içki hakkında bir duyusal kanaatlerini açıkladığın şeye kör tadım deniyor.
Evet.
Bir yatay tadım denen bir şey var. Mesela benzer içkilerin aynı yıl rekoltelerinin ya da aynı serideki içkilerin örneklerini tattığın tadım türüne yatay tadım deniyor. Bir de dikey tadım var. Dikey tadımda bir içkinin kendi rekoltelerine ait, geçmiş yıllardaki rekoltelerine ait veya serilerine ait tadımın yapılmasına da dikey tadım deniyor. Bizim şimdi yapacağımız, böyle bir anda yapmaya karar verdiğimiz de serbest tadım aslında. Ben geçenlerde bir yere yazdım, meyhanede nasıl rakı tadarsınız diye. Biraz oradan onun esprisi üzerinden dinleyenlerle de paylaşalım. Birkaç tane kural var dedik, aslında meyhane bu iş için çok uygun değil ama birinci kural tadım ortamı. Genellikle tadımı yapanlar aydınlık, beyaz, farklı renk kırılmalarının, duygusal yansımalarının olmayacağı ortamları tercih ederler. Hı. Tadım ortamı uygun, önemlidir. Tadımın saati de önemlidir. Mesela çok tok karnına ya da çok aç karnına değil, öğleye doğru olan saatlerde genellikle tadım yapılması tercih edilir. Tadım esnasında çoğunlukla tadımı yapılan içki içilmez. Tükürülür. Tabii meyhanede bir tükürük çanağı vardır. Meyhanede bunu yapmak çok da hoş bir görüntü olmaz. Biz içmeyi de tercih edebiliriz. Şimdi birkaç tane tadım, bu serbest tadım örneğine geçmeden belki şu bilgiyi vereyim. Şimdi rakı tadacağız. Rakıda şunu bilmek lazım. Hani göbek rakısı diyoruz ya. Etil alkolce zengin bir karışım o. İçerisinde damıtım esnasında tamamen ayrılan alkollerden olabildiğince az bulunuyor. Yani çöp ve baş kısmı göbek kısmında olmaması arzu ediliyor ama reçeteye göre bir miktarda içerisinde baş bırakılabiliyor ya da iyi damıtılmıyorsa baş kalabiliyor. Hı hı. Göbeğin sonrasında gelen yüksek alkoller var, füzel alkoller ki burada amil alkoller, propil alkoller var. Bunlar da İçkide, rakıda olması arzu edilmemekle birlikte hem viski gibi hem diğer bizim rakı gibi içkilerde de aslında reçeteye göre damıtımcı bir miktar onlardan da bırakıyor ki rakıya veya benzer içkilere karakteristik tadını veren onlar oluyor. Şimdi meyve kokuları, çiçek kokuları, acı tatlar, ne bileyim karabiber tadı vesaire gibi şeyler aroma verici maddelerden kaynaklanıyor. Çoğunlukla da esterlerden kaynaklanıyor. tadım esnasında da bunu yakalamaya çalışıyor. Şimdi nasıl başlamak lazım? Önce görünümüyle başlamak lazım. Şimdi biz ne yaptık? Rakıyı koyduk. Su koymadan önce bir genel görünümünde sek olarak baktığımızda bulanıklık var mı? Ona bakmak lazım. Şu anda içtiğimiz, içeceğimiz biraz sonra tadımını yapacağımız rakıda herhangi görünümünde bir problem yok. Oldukça şeffaf.
Peki buna şişeden bakmakla kadehten bakmak arasında fark var mı? Kadehe döküldüğünde değişiyor mu mesela?
Değişmez.
Değil mi yani? Şişeden şişe de bakabiliriz.
Renk, ama şişe şişenin... renkliyse evet. Anlayamazsın ama şişe beyazsa ha bardaktan bakmışsın ha şişeden bakmışsın. Şimdi su koyduk. Biz daha öncesinde bakmıştık. Üzerine su koyduk. Tadım esnasında ideal soğukluk aranır. Buz koyulmaz aslında. Su koyunca rakı tattığımız için anasonun miktarı ve kalitesiyle ilgili bir kısma bakılır. Bizim şu anda içtiğimiz rakıda klasik rakı beyazı dediğimiz bir tona erişiyorsa bu ilk aşamayı geçmiş demektir. Eğer çok açık, bulutumsu bir beyazlık varsa anason miktar ve kalite açısından azdır. Çok böyle mermer gibi beyaz oluyorsa da anason miktar açısından o reçetede fazladır. Şimdi sek iken ve su koyduktan sonra koklamamız lazım. Önce görünümüne baktık. Görünümde eğer not alıyorsak diyelim ki bu bir tadımsa görünümünü karakteristik özellikleri not ettik. Biz şimdi öyle bir şey yapmayacağız tabii ama şimdi de burun ve damak ve bitiş diye üç tane kavram var. Görünümüne baktık. Şimdi burnuna bakacağız. Yani içkiden duyumsadığımız kokuları tariflemeye çalışacağız. Anason ve üzümden gelen aroma verici maddelerin sayısı 180'e 200'e erişiyor. Bu daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 140-150 tanesi tanımlanmıştı analiz yöntemiyle. Son yapılan çalışmada da bunların sayısının 200'e yaklaştığını artık biliyoruz. Gaz kromatograflarında tespit edilen aroma verici maddeler.
Bu Duygu'yla Koray'ın yaptığı çalışmadan bahsediyoruz değil mi? Duyusal analiz.
Evet ve şeyde üniversiteden akademisyenlerle birlikte yaptıkları rakının çarkını çıkardıkları çalışmadan bahsediyoruz. O çalışmada da görüldü ki ve benzer öncülü çalışmalarda da 200'e yakın aroma verici maddenin hepsinin çok karakteristik kokuları var. Bu bize anason kokusu diye tek bir koku duyduğumuzu zannederken orada pek çok aroma verici madde olduğunu, üzüm koklarken işte üzüme benzeyen kokuların aslında aroma verici maddelerin çok daha farklı duysal hislerle bize kendisini belli ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla koklamak yani burun son derece önemli. Şimdi ben burnuma yaklaştırdım ve derin bir nefes çekip hissettiğim kokuları tanımlamaya çalışacağım. Burada o söylediğim 200'e yakın aroma verici maddenin aslında hepsinin tek tek hangi kokuyu anımsattığı, hangi kokuya benzediği, hangi gıda maddesine, hangi çiçeğe, hangi duruma, kimyasal maddeye benzediği literatürde de tanımlanmış ama biz şimdi duyularımızla buna bakacağız. Ben mesela bu içtiğimiz rakıda biraz baharatımsı tat alıyorum. Sende durum nedir? Baharatımsı koku alıyorum, tat alıyorum. Yanlış oldu. Sadece kokluyoruz şu anda.
Ha daha içmedik.
Evet, evet.
Ben dümdüz içtim tabii.
Meyhanede yapmanın güzelliği işte.
Evet ya değil mi? Hiç sanki.
Yani genellikle işte gözlerini kapatmak ve meyhanede odaklanmak.
Ben koku belki alamıyorum. Eyvah şimdi. Diyeceğim şimdi ama.
Ya, Murat korona mısın?
Ya bu ara en korku veren şey koku alamamak değil mi? Yani şey. Ya ben böyle keskin bir anason kokusu alıyorum tabii doğal olarak ama onun dışında böyle bir baharat kokusu bana gelmiyor mesela.
Ne içtiğimizi de sonra belki paylaşırız, söyleriz. odunumsu koku da ben alıyorum derin bir nefes çektiğimde. Çok yavaş bir şekilde.
Ha evet bak o.
Şeyi ayırt etmeye çalışıyorum. Kokuya ilişkin burun kısmında ne hissediyorsak onu tanımlamaya çalışıyoruz. İlk adım görünümdü. Görünüme baktık. Şimdi kokladık. Sek iken ve su koyduktan sonra kokladık. Kokladıktan sonra damak denen kısım gelir tadımda, degüstasyonda. Damakta da özellikle bu kokladığımız aroma verici maddelerin bir de tat olarak yakalamaya çalışırız. Ağzımıza meyvemsi, işte belki baharatımsı, tatlı, acı, başka tatlar geliyor mu? Onu yakalamaya çalışırız. Dolayısıyla böyle damakta bir tur çevirmek gerekir ama damağı almadan önce damağımızın, dilimizin nötr olması lazım. Onun için
bunun içinde su içmek. Içeriz. Değil mi? Tadımlarda zaten bir şekilde mutlaka her iki şey arasında su içilir.
Eğer
bir şey yenmemesi
yenir. Şöyle yani çok baskın, baharatlı, acı bir şey yemezsin mesela. Dildeki tat hücrelerini öldürmeden daha hafif, nötr, işte leblebi gibi, beyaz peynir.
Evet, daha
gibi.
Ziyade beyaz leblebi verirler
beyaz
mesela.
Beyaz peynir, rakı tadı.
Ya da kraker gibi şeyler. Evet. Çok da şey olmayan krakerler ama böyle boş, baharatsız, şunsuz, bunsuz.
Olabildiğince
kekiksiz.
Yaratmaya çalışırsın dilde damakta. Sonra suyunu içersin. Şimdi tadını almaya çalışacağız. Ben ilk yudumu alıyorum müsaadenle.
Tamam.
Böylelikle bir yandan da hoş
ya
geldik.
Evet ya, evet. Hoş geldik yeniden.
Biz tokuşturmadan.
Evet evet, dümdüz biz sanki şey gibi böyle sempozyuma girer gibi anlatmaya başladık ama.
Biraz öyle oldu ama tadım yapıyoruz.
Olsun yani. Bu da yapacak güzel şey. Ama bir taraftan tabii ki. Evet. Bak mesela bunda biraz daha o baharat değil de o şey kokusunu tadını ya da ağaç kokusunu alıyorsun mesela.
Ben
ya
de,
da tadını diyeyim. Evet.
Mesela şu anda bu rakıyı biraz karafta dinlendirerek içmeyi tercih ederdim. Ama meyhanede öyle bir şans genellikle olmuyor.
Evet.
Bunun bir mevzuatı var. Masada karaf bir denetim olsa görülmemesi lazım. Şişede.
Ya evet işte istenebilir diyeceğim ama galiba onu yapamıyorlar.
Öyle bir mevzuat var. Ama doğrusu bence de biraz havalandırılması. Bu rakının şu anda dengesini etkileyen bir arkadan gelen bir alkol tadı, tatlı ve meyvemsi şeyleri bastırıyor.
Evet.
Ama bir yandan da içtiğimiz rakının karakteristik özelliği sert diye tanımlanan bir karakteristiği var bu rakının. En sonunda söyleyelim. Şimdi
evet
şey
evet
olmasın.
Bence de.
Dolayısıyla onu hissediyorum. Şimdi damak derken hemen şeyi burada konuşmak lazım. Bitiş denen bir kavram var. Rakı nasıl bitiyor? Ya da içki nasıl bitiyor damakta? Eğer çok kısa his bırakmıyorsa, iz bırakmıyorsa damakta kısa bitişli diyoruz onu. Ama yudumu aldım, içtikten sonra damakta bir tat bıraktı. Genize doğru o tadı hissettin ve bu uzun sürdü. O zaman uzun bitişli. İçtiğiniz rakı uzun bitişli ve arka damakta alkolü kendisini belli eden.
Evet, o bir şekilde kalıyor.
Ve baharatımsı, odunumsu tatlar bana göre daha baskın olan, meyvemsi tatlara nazaran daha baskın olan bir rakı. Dolayısıyla bitişi de değerlendirdikten sonra rakı hakkında dengeli, uzun bitişli, damakta kısa kalıyor veya damakta İşte baharat tadı bırakıyor, bitter tadı bırakıyor, alkol kendisini ayrıştırıyor, yüksek alkoller kendisini ayrıştırıyor gibi betimlemelerle rakı hakkındaki gelen fikrini beyan etmeye çalışıyorsun. Şöyle bir daha hızlıca ben şey yapayım. Önce görünüşe baktık. Ondan sonra
kokladık.
Kokladık, buruna baktık. Damak dediğimiz kısımda tadına baktık. En sonunda da bitişine baktı. Ha, bu esnada anason şeyine ilişkin ilk yudumu aldıktan sonra kadehin kenarında kalan izlere bakıyoruz.
Hı, değil mi?
O izler de aşağıya doğru. Şimdi biz ilk yudum aldığımız için çok olmayacaktır o. Rakıyı kadehte hafif sallayıp bir iki yudum aldıktan sonra üstten alta doğru damlacıkların bıraktığı iz, bunlara da bacak deniyor. Anason yağının
kalitesiyle
ilişkili. Bacak izleri yeterince belirgin olan bir kadeh çıkıyorsa ortaya, anasonun yağ verimi açısından iyi bir rakıdır. Kaliteli bir anason kullanılmıştır demek de mümkün.
Ben de çok verimli diyecektim ama meğer bu suymuş aslında.
Şu anda
soğuk da içiyoruz biz bir taraftan tabii. Hem üstüne buz da koyduk.
Biraz işte buz baştan koyduk çünkü tadı yapmaya buz, karar vermemiştik.
Ya tabii işte evet ama bir taraftan da hani buz koymak tadı bozuyor tabii doğal olarak. Tadımda diyeyim normal şartlarda herkes kendi seçimidir isteyen.
Tadımda tercih edilmez.
Ha işte.
Tadımda tercih edilmez. Şimdi bu servis tadımı yaptık aslında. Yani içtiğimiz
evet,
rakıyı da söyleyelim
başladık.
Bari. Yeni rakı
evet.
İçiyoruz.
En klasik olan 1937.
İşte sert karakterli dediğimiz karabiber odunsu tatlar diye benim tanımladığım arka damakta uzun bitişli ve alkolü veren karakteristiği. Bunu mesela gözün kapalı içseydin tanıyabilir miydin?
Ya çok emin değilim ondan. Fakat şöyle bir şey geldi başıma benim sahiden. Bir gün bir tadıma çağrıldım ben.
Kör tadıma mı?
Kör tadıma çağrıldığımı bilmeden çok heyecanla gittim. Çünkü sanıyorum ki hani bu çağıranlar yeni çıkacak olan rakılarını bana tattıracaklar ki daha öncesinde yapılmış halde var. Nasıl bir cümle kurdum ya? Daha önce yapıldı. Yani yapılmış halde var falan gibi şeyleri. Hani daha önce böyle şeyler yapmıştık işte ne diyeyim kavrulmuş anasonlu Tekirdağ rakısını öncesinde tatmışlığım vardır gibi böyle şanslı durumlarım olmuştur. Ben de böyle bir şey sandım gittim. Meğer çağıran şirketin kendi ürünleriyle dışarıdaki bütün ürünleri böyle sürekli tattırdığı bir şey varmış. Kendi içlerinde tadıyorlarmış bunu ki hani bu sonrasında şey yapılsın. Kör tadım bu ve ben konuk olduğum için benim bütün hislerimin insanlara aktarılması bekleniyor. Kitaptan hemen sonraydı bu. Ben korktum. Eyvah dedim yani bugüne kadar ben şu rakıyı çok seviyorum, bunu sevmiyorum. Ya bu da içilmez kardeşim. Bak bu güzel ama şöyle bir tat bırakıyor falan gibi ukalalıklar yapıyorum masada. Hani bunların hepsi çıkacak ortaya. Ukalalık yaptığım insanların hepsi de orada bu arada. Hani karşılıklı bir şey söz konusu. Ben korka korka içtim, tattım o bana verilen tadım defterime. Aklımdan ne geçiyorsa yazdım. Bunda bu var, bunda şu var, şu genizde bilmem ne bırakıyor. Yağ gibi bir iz kaldı, bak şimdi bu hoş olmadı. Ya bu hiç içilmez gibi ne düşündüysem yazdım. Ve en sonunda fark ettim ki sahiden bugüne kadar sevdim dediğim bütün rakıları seviyor çıktım. Sevmedim dediğim bütün rakıları sevmiyor çıktım. Yani en sevmediğim bir rakı var benim. O sahiden en sevmediğim rakı çıktı.
Sonradan açıklıyorlar onları.
Evet evet sonradan açıklıyorlar ve ben o açıklama anına kadar sözlüğe kalkmış öğrenci gibi korka korka bu işe giriştim. Ama sonrasında evet galiba ben rakıları tanıyorum'a geldim. Çünkü yıllardır bunu şey yapıyoruz ve yıllardır sahiden seçerek içiyoruz bir taraftan. Dolayısıyla kör tadımlarda evet başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama
hadi bir kör
tabii,
tadım yapalım o zaman.
Eyvah.
Şimdi şöyle yapalım ama basitleştirelim. Şimdi yeni rakı içiyoruz zaten. Söyledik de tadına da aldık.
Evet evet.
Ben daha rakı söyleyeyim ama farklı
tamam.
Rakı söyleyeyim.
Nuri,
bize bir bakar mısınız? Evet rakı söyleyip de gelene kadar şey yapalım. İkinci rakı da farklı bir rakı olsun. Hangisinin yeni rakı olduğunu tespit
hangisinin
edebilir
yeni rakı olduğunu... Ha şimdi bir tane daha mı?
Ben bileceğim. İki farklı rakı...
Şimdi iki farklı rakı gelecek önüme ve...
Evet. Sadece şöyle bir tadım olsun bu. İkisinden de bir yudum tattıracağım sana.
Anladım.
Hangisi yeni rakı? Birisi karakteristik olarak çok farklı. Birisi içtiğimiz. Şu anda devam ettiğimiz.
Tamam hadi bakalım. Rakı.
Evet. Şimdi Murat'cığım ben aşağıda verdiğim zarada gittim. İki aynı kadehte iki farklı rakı var. Birisi yeni rakı.
Tamam.
Sek olarak önümüzde duruyor. Şimdi görünüşleri itibariyle kıyasladık. Yani görünüşünde zaten çoğu rakının herhangi bir problem bulamazsınız.
Evet evet ikisinde de aynı gözüküyor şu anda.
Piyasaya çıkıyorsa. Şimdi senden ricam burun kısmına geçelim. İkisini de koklamam. Arada da birisini kokladıktan sonra bir ara vereceğiz. Sana bir kahve ya da şu anda masada olan başka bir kavun var.
Su içeyim ya da ha evet.
Biraz koklamanı tamam. Rica edeceğim. Birisini kokla lütfen.
Tamamdır. Bunu kokladım.
Evet, sana göre kendi solundakini kokladın. Nasıl evet. Tanımlıyorsun?
Bence gayet normal bir şey var. Bir keskinlik yok mesela baktığında. Ve böyle garip bir aroma ama bir meyve aroması gibi. Fakat tam olarak ne olduğunu anlatamayacağım. Daha ekşimsi bir aroma gibi.
Turunç
bir şey var şu anda. Olabilir evet. Sanki. Yani ekşimsiden kastım olabilir tabii orada. Evet.
Peki. Şimdi,
o zaman kavunu koklayayım mı?
Evet, yani normal bir havayı da biraz nefes alıp versen yeterli olur. Burnunda bir şey kalmadıysa kendi sağındakini.
Tamam bence yok.
Evet.
Hemen aldım. Bunda bir tık daha keskin bir koku var sanki. Ama o alkolün keskinliği mi yoksa anason keskinliği mi ondan emin değilim. Ve daha sanki kavruk bir koku var gibi geliyor.
Yani alkol ağırlıklı bir keskinlik mi hissettiğin?
Yok hayır daha farklı bir keskinlik galiba.
Bir
alkolden ziyade o...
Doğal bir şeyi çağrıştırıyor mu?
Yok hayır.
Odun, ot, meyve... Böyle,
ya odun olabilir deniz, en fazla ama bugün okyanus. Odun konuştuk ya hani. O yüzden oduna kitlenmiş olabilirim ben bir şekilde.
Hani
evet evet.
İyot da olabilir. Peki
ha,
ikisinde...
Bak iyot doğru.
İkisinde kokladık şimdi.
Su koyalım mı?
Bir miktar... Evet su koyalım.
Birebir değil mi bunun?
Evet,
şeyi,
birebir aşmam.
Tadımda.
İkisini de koyduk. Evet, görünüşlerine bakalım anason açısından. Şimdi, beyazlamalarına, renk tonu olup olmadığına...
Bak mesela şu benim solum sağım yoktur bu arada.
Senin
solumdaki,
senin solumdaki
daha böyle koyu bir beyazlama haline sahip. Yani şu daha beyaz ama ışıktan mı?
Işıktan
hayır, ışıktan da.
Benim bulunduğum noktadan ikisi de çok
öyle
yani,
mi?
Klasik rakı.
Evet, ışıktan çünkü ben bir taraftan şey evet evet. Yok yok, ikisini ışığı aynı anda tuttuğumda biraz daha şey oldu. Eşit neredeyse her şey
anason
gibi gözüküyor.
Anason ve beyazlaması anlamında ikisi de belirli standardı taşıyan bir rakı. Rakılar oldu ortaya çıktı. Hı hı. Şimdi bu haliyle de koklayabilirsin.
Tamam.
Önce yine kendi solundakini kokladın.
Evet ilk kokladığımı kokladım. Bak şimdi biraz daha keskinmiş gibi geldi o koku.
İlk kokladığın ve daha
yani
narinciye
o...
gelen
evet.
Kokusu gelen rakıda biraz... Yumuşama mı oldu o narenciye?
Evet o gitti de yerine sanki başka bir koku mu geldi? Ya bunlar anlatmak da o kadar
peki,
zor ki.
Zor tabii ki.
Çok acayip yani.
Çok zor canım.
Kesinlikle
yani,
hani.
Degüstatör olmak.
Sen şimdi iyot dediğin için ben iyot kokusu alacağım. Onu arayacağım mesela. Hani iyot kokusuna benzetmeye çalışacağım. Evet olma. Ya.
Bu peki kendi sağındakini.
Benim en olmayacağım geçelim. Şey galiba degüstatör. Bak bundaki o keskinlik.
Az önce keskinliğe tamamladı.
Evet az önceki keskinlik sürüyor. Ama farklı bir.
Sen bunun sana çağrıştırdığı bir keskinlik.
Ya yakan bir keskinlik.
Sen
yani
yakan bir şey diyorsan
burnu
alkol,
yakan bir şey. Alkol olma ihtimali
alkol,
yüksek.
Alkol, yakıt, benzin, kolonya.
Benzin sanki hani, kolonya hani, evet hani kokusuz kolonya diyelim.
Keskinliyorsun.
Sanki.
O keskinlik alkolden gelen bir keskinlik mi yoksa acı bir şey mi hissettiriyor?
Yok acı bir şey değil. Ama bir kavrukluk hali bunda var bak. Diğerinde onun
peki,
olduğunu
şimdi,
düşünmüyorum.
Burun şimdi kısmını mı? Hallettik şeye geldik, damağa geldik. Şimdi.
Onun için önce bir su içeyim.
Evet.
Bunu damakta gezdirmek gerekiyor mu? Yoksa
evet,
dümdüz
bir,
şey yapalım.
Damakta,
önce bir gezdirip ondan sonra... Şeyine bakmak lazım
bir
değil mi?
Yuvarlayıp dengesini verdiği aromaya, tatlara odaklanıp damakta bıraktığı hissi tanımlamaya çalışacağız.
Bir baharat hali var sanki bunda.
İlk narenciye şeyi hissettiğin,
evet.
Tattığın zaman bir baharat
evet.
tadı aldığını söyledin.
Peki. Sanki bir baharat gibi bir tat var. Sen yuttuktan sonra çok kalmıyor damakta. Demek ki kısa bitişli.
Kısa bitişli.
Bir rakı diyebiliriz. Yani şimdi gitti mesela.
Yani hani şimdi bir su, bir yudum su alırsam diğerini tadabiliriz. Kendi sağındakini. Mesela ben de kendi rakımı içiyorum. Sen tadımı yaparken afiyet olsun diye.
Eyvallah.
Bunda nasıl bir damakta his kaldı?
Bunda o keskinlik ve kavrukluk sürüyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
Biraz o keskinlik olarak ve kavrukluğu hafif tanımlasan.
Bir ya işte o tanımlama işte nasıl mesela tanımlayacağımı bilmiyorum ama böyle bir şey hali. Bak bu mesela daha uzun bitişli bir rakı bence.
Damakta mesela damakta kaldı. Daha kaldı.
Evet. Yani şimdi sürüyor. O deminki fırt diye gittiydi.
Kalan şey biraz daha yakıcı mı?
Evet. Bunlar keskinlikten kastım bence acaba alkolle mi alakalı
biter,
bir şey bu?
Böyle acı çikolata gibi, karabiber gibi bir odunumsu ya da bir
sanki
şey
evet
var mı?
Ya var gibi işte zaman, bir taraftan yönlendiriyorsun ama bir taraftan da bunları tarif etmek çok zor olduğu için.
İlkine tabii göre nasıl, daha mı acı daha
ilkine
mı
göre daha acı olduğunu söyleyebilirim.
Ya da
daha keskin ve daha
keskinimsi,
sık karşılaştığım bir tat diyebilirim mesela.
Daha sanki az şekerli diyeyim. Acı ya da şey
evet,
değil de
belki
daha az şekerli,
şekerli
bir tat
de
var.
Tuhaf bir şey yani bu şeker meselesi rakıda daha önce konuşmuştuk bunu birkaç kere gündeme getirdik. O hep karışık
olarak,
bir durum.
His
olarak daha
yani tatlı şekerli
tatlı değil bence. Daha acı olabilir diğerinden.
Yani ilk sana keskin ve kavruk gelen. Hı-hı. Peki son artık şeyde buna gerek yok ama bir bacaklarına da bir kadehin bakarsan. Hangisi daha uzun bacaklı? Şöyle bir sallarsan kadehi.
Aşağıya bence doğru. Benim sağımdaki daha uzun bacaklı.
Yani ilk şey yaptım.
Evet. Yani soldaki çok hızlı bir şekilde. Gelen, evet. Narinciye kokulu olan benim solumdaki.
Ha, senin solundaki.
Çok hızlı bir şekilde şey oluyor. Daha keskin ve hani baharatlı gibi gelen daha uzun bacaklı. Daha
İzleri
yavaş iniyor. İzler.
Peki sence hangisi? Sanki. Kendi solundaki mi yeni rakı, kendi sağındaki mi?
Ya işte en zor soru bu ama bence kendi sağımdaki yeni rakı.
Bildiğiniz ve duyduğunuz
gibi. Yaşasın o zaman gerçekten.
Evet
abi, tamam evet. O zaman sahiden.
Evet.
Ha evet ya yaşasın.
Şu anda bir göbek rakısı verdim sana.
Ha tamam evet.
O narenciye ve
o değil mi?
Anladığın daha tatlı, kısa bitişli dedin.
Evet.
Bir de yeni rakı içtik. Daha uzun tamam. Bitişli, daha keskin, daha kavruk dedik. Aslında tanımlamayı yaptım.
Tamam o zaman.
Evet,
yani
evet.
Bir sakınca yok değil mi?
Gerçek.
İyi o zaman. Yaşasın. O halde 1937 kere yaşasın diyeyim ben. Bardak üstündeki evet. Şeye.
Podcast'ı buna hasrettik. Bir rakı tadımına hasrettik.
Vay be. Çok acayip oldu. O zaman bir gün ben sana keşke bunu yapamıyoruz işte bak Spotify da ve bir kısım platformlarda maalesef telif hak. Bak işte arka birçok rakı içirince telif bile diyemez hale geliyorum. Hani keşke ben de bir müzik kör tadımı yaptırsam sana kör testi, blind test dediğimiz bizim rolde çok yaptığımız bir şeydi. Bu yıllardır süre gelen bir şey zaten. Aslında birisiyle söyleşiye gittiğimizde hele ki müzik dışından birisiyse Orhan Pamuk, Tomris Uyar, Oğuz Aral ve daha nicelerine gittik ve baştan bir şeyler dinletiyorsun ve onun üzerine konuşuyorsun. Ama o dinlettiğin şeyler de hani o insanın bir şekilde romanları, hikayeleri, yaptığı işler, karikatürler ya da oyunlar ya da başka şeyler.
Rolde üzerinden tabii böyle röportaj okudum.
O blind test benim en sevdiğim söyleşi biçimlerinden biridir. Ve hani keşke öyle bir şey yapsak aslında bir taraftan da müzik üzerine konuşsak ama işte maalesef platformlar buna şimdilik izin vermiyor. Elbette veren kısımları da vardır. Onu da belki
çok
çözeriz.
Yani kısa bölümleriyle 15-20
evet.
Saniyelik.
Bakalım belki de öyle bir şey yapalım. Madem hadi senin uzmanlığın üzerinden ben geçtim testi.
Ben çakarım kesin.
Ben
müzik kulağı çok kötü.
Yok o kadar şey yaptık ya. Müzik meselesi önemli tabii rakı içinde ama ben sevindim bak yeni rakıyı bilmeme. Bak şey diyormuşum ama şimdi değil mi? Benim solumu sağımı yok, solumu sağımı karıştırdım. Aslında ben sol diyecektim falan. Yok ama sahiden hani bardağı göstererek şey yaptığım için bunu henüz görüntülü hale getiremedik bu podcast'ı ama bir gün belki öyle bir şey de yapabiliriz.
Onun şeyden açıldığı için söyleyeyim. Rakıs içerken meyhanede müzik seçimi nasıl olmalı?
Ya o çok karışık.
Bir tercihim, bireysel de kişisel tercihim var.
Ya ben eğer benle rakı içiyorsan ki çok içtin biliyorsun hani bir şekilde ben çok karışık bir playliste ile karşıma çıkarım ve insanlara en olmadık şeyleri dinletebilirim. Yani bir anda işte Neşet Ertaş dinlerken hemen arkasından AC/DC'ye geçebilirim ama bunu bir bağlam kurarak da yaparım bu arada. Hani rakı içerken arkada çalan plakları ben seçiyorsam daldan dala konarım ve bunu yaparken de kendimce bir izlek izlerim ve bunu da anlatırım masada. Ama meyhane olunca ya da böyle toplu yerlerde müzik seçimi olunca birazcık karışıyor iş. Onda galiba birazcık kulağa gelen şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani ben bir sürü meyhane için bir sürü liste hazırladım. Playlist hazırladım. Benim
ya
yaptığım...
bizim Yeni Çilingir için, podcast kanalı için bir el atsan da.
Ya evet ya öyle bir şey yapalım sahiden. Hani sen bir şeyler koymuştun ben onun üzerine gideyim. Çünkü o 10 parça güzel ve ben dinliyorum bu arada. Ve rakı içen arkadaşlarıma da gönderiyorum onu ama bir şekilde...
Bence
ya ben çünkü Hayat Dudaklarda May için hazırladım ya böyle 200 küsür şarkılık bir liste.
Evet.
Dolayısıyla orada doydum. Ve onun aynısı olmasın diye uğraşacağım ben bir sonraki liste için. Şimdi yaparım ama.
Abi ben şimdi
tane.
Buradan ilan ediyorum. Kasım ayında, 6 Kasım'dayız değil mi?
Evet.
6 Kasım'da çekiyoruz, yapıyoruz bu kaydı. Bir sonraki bölüme kadar, sonraki zaman, bölümlere kadar Murat Meriç bizim...
Evet o zaman şöyle yapalım. Ben de
listesini hazırlıyor, oradan takip, ben de oradan takip edeceğim.
Senin artık pasını şöyle alayım. Bu bölüm yayınlandığında o podcast'te yayınlanmış olacak ve... Dolayısıyla dinleyenler hemen o podcast'a ışınlanabilecek şu anda
bir de
baktığında.
Senin, böyle günler üzerinden hemen o gün şu olmuştu gibi bir
ya benim
hafızanın
evet
getirdiği bir özelliği var. Bugün 6 Kasım bugün ne oldu?
Bugün 6 Kasım'da çok şey oldu aslında. Bunu da şeyden biliyorum ben bu arada hani günler üzerinden hayatı kurmak. Ben Açık Radyo'ya bir yıl boyunca bir program hazırladım. Şarkılarla Memleket Tarihi her sabah hafta içi her sabah saat 7'de başlıyordu. 7.25'te bitiyordu. Ve 25 dakika boyunca o gün olan olaylar üzerine bir şeyler konuşuyor, anlatıyor, o olayları hatırlatıyor ve olaylarla ilgili yapılmış şarkıları ya da işte o gün ölen birisi olduysa, o gün birinin doğum gününü kutluyorsak, o gün bir eser ilk kez sahnelendiyse, bir şarkı ilk kez yayınlandıysa bunları çalıyordum ben. Bugün 6 Kasım'da bir program yapsaydım eğer ne yapardım? Şimdi çok hızlı bir şekilde hafızamı Wikipedia'ya ya da aldığım notlara bakmadan kurcalayayım. Bir kere 6 Kasım bir şarkıya da adlı adınca giren 1996 yılında yapılan öğrenci eylemlerinin tarihi. Bu öğrenci eylemlerinin sebebi YÖK'ün kuruluşu. 6 Kasım'da da YÖK'ün kuruluşu protesto edilir. Bizim zamanımızda üniversiteler açıkken hala ediliyor ama şimdi biraz daha durumlar şey olduğu için bunu engellemek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı. Y.Ö.K yani YÖK. YÖK'ün yıl dönümüydü. Bulutsuzluk Özlemi'nin bir şarkısı. Yol albümünde ilk kez yayınlandı bu şarkı ve tam da o protestolar. Çünkü en ağır saldırı galiba 1996 yılında olmuştu. Ben Ankara'daydım. İstanbul'da ve İzmir'de de protestolar vardı ve değişik illerde benim bildiğim kadarıyla. Ve o protestoları anlatan bir şarkı yazmıştı Nejat Yavaşoğulları. İşte indi kalktı coplar, kollar yoruldu, kızlar tekmelendi, yerlerde süründü. YÖK'ün yıl dönümüydü diye devam eden bir şarkı. Çok da güzel bir şarkıdır mesela. Tam da onlar işte o 96 yıl ceza alan, mecliste pankart açan arkadaşlarımızın ki sahiden arkadaşlarımız da Ankara'da. Ben tam da içlerindeydim onların. Hani siyasal olarak değil, siyasi görüş olarak değil ama hepsi yakınımızdaydı ve benim çaldığım yerlere gelirlerdi, eğlenirdik, birlikte başka konserlere giderdik, yan yana durduğumuz insanlar. Dolayısıyla hani o şarkı biraz da benim hikayemi anlatıyor bir taraftan. İlk 6 Kasım deyince aklıma
sormuşum
gelen bu evet. Sonra 2. 6 Kasım YÖK'ün de kurulmasına sebep olan belki seçimler. 1983 yılında yapılan 6 Kasım seçimleri meşhur. Özal'ın iktidara geldiği seçim. 12 Eylül sonrası ilk sivil seçim 6 Kasım'dır 1983'te. Özal iktidara geldi.
Sen seçim şarkıları da yapmışsın. Tabii. Şarkı var.
Onun seçim şarkısı kulağımda hala çınlar ve hala gitmedi. O asla gitmeyecek hayatım boyunca. Arım balım peteğim.
Aa doğru.
Yani bak hatırlatınca hemen gelir kulağa. Arım balım peteğim. Anavatan çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine sana oy vereceğim.
Doğru, doğru bak.
Ve bunun karşısına bir şarkı çıkmamıştı mesela o seçimlerde. Milliyetçi Demokrasi Partisi horozlu arabalarıyla gezerdi onlar. Amblemi oydu çünkü.
Bir anda hafızam çok güzel gidiyor ya. Bunu.
Benim de ama bir anda bak getiriyor Halkçı Parti, Necdet Calp'in kurduğu ve Anavatan Partisi. Başka bir parti var mıydı o seçimlerde? Erdal İnönü'nün partisi vardı, SODEP, ama o veto yediği için seçime katılamamıştı. Veto ya da katıldıysa da Erdal İnönü katılamamıştı. Başta bayağı ciddi bir veto durumu vardı orada. 6 Kasım'da akla gelen ikinci şey bu. Üçüncüsü geçtiğimiz yıl Timur Selçuk'u kaybettik bugün. Timur Selçuk'un aramızdan ayrıldığı gün 6 Kasım. Evet evet, tam bir yıl oldu. Çok acayip bir şekilde.
Pandemi mi bizim bu zamanımızı
bilmiyorum ya.
Bu kadar?
Yani bana sorsan 2019'dan bozdu. 2020'ye geçtik biz ama 2021'deyiz ve evet. Bayağı bozuldu aslında.
Selçuk'un bir yıl olduğunu söyleyince yani çok hızlı geçti. Tabii. Hissediyorum zamanı.
Çok acayip bir şekilde. Yani şimdi doğrulanmamış bir bilgi kafamda var 6 Kasım deyince, çünkü içeride bir kısım faillar var bende, onlar çalışıyor ve 6 Kasım deyince çağırıyor. Galiba Atatürk Kültür Merkezi'nin de Atatürk Kültür Merkezi adını aldığı tarih 6 Kasım. Çok emin değilim bundan ama bu böyle bir bilgi. Mesela 7 Kasım deseydim bana Kazım Koyuncu'nun doğum gününü kutlayacaktık. Ki Kazım Koyuncu'nun doğum gününü bence kutlayalım zaten bence. Hani. Bir şekilde benim işte müziğe de geri dönmek gerekirse playlistlerimde mutlaka yer verdiğim isimlerden biridir Kazım Koyuncu. Her 7 Kasım'da onu böyle çok heyecanla anarım. İşte Timur Selçuk da bu arada benim çok sevdiğim isimlerden birisi. Hani onca ayrı düşmemize rağmen siyasal olarak Timur Selçuk'la bir taraftan onun şarkılarıyla büyüdük. Onun şarkılarıyla coştuk, eğlendik. Onun şarkılarıyla şekillendik de diyebilirim. Yani Türkiye'de
verdiği konserin kayıtlarını sen bir bakta evet. Paylaşmıştın. Çok etkileyiciydi evet, evet. Onlar.
Ya çok etkileyici kayıtlar onlar çünkü 6 Kasım'da zaten geçtiğimiz yıl Açık Radyo'da benim hala programım sürüyor. Salı günleri Harici Bellek programını yapıyorum ben. 7.30'da 19.30'da bu kez akşam kuşağına taşındım. Orada mesela Timur Selçuk'un ölümünden sonra yaptığım ilk programda ODTÜ'de 1991 yılında galiba verdiği konserin kayıtlarını paylaşmıştım. O konserin kayıtları bende vardı tertemiz bir şekilde. O dönem arkadaşlardan kasede kaydetmiştik. Onu da ben bilgisayara aktarmıştım. Onu hemen hızla derleyip toplayıp paylaşmıştım. Ama 1970'li yılların sonundaki o ODTÜ konseri çok daha acayiptir zaten Timur Selçuk. Bence hani Türkiye tarihini değiştiren konserlerden biridir. Hala o konserlerdeki şarkıları
çok etkileşimli kayıtlardan evet. Anladığımız kadarıyla seyirci topluluğu da çok etkileşimli bir konser.
Bir taraftan her seyirci, ya bütün fraksiyonlar orada bir kere. Herkes kendi sloganını atıyor ve o slogana herkes katılıyor. Böyle bir şey de yok. Böyle slogan kapışması, çarpışması da yok. Birisi başlıyor sloganı, oradan devam ediyor. Arkasından diğerleri başlıyor, onlar devam ediyor. Bu arada Timur Selçuk da coşturmak için elinden geleni yapıyor. Yani Dev Genç Marşı'nı söylüyor. Hey devrimci devrimci diye söylüyor ama evet. Bir taraftan onu söylediği bilmiyorum anda ortalık coşuyor. Ya da işte ilk kez Türkçe'de söylenen bir Theodorakis şarkısını söylüyor orada. O Leventis adıyla Theodorakis'in yazdığı Oğlu Ağıt adıyla grup yorumun 1990 yılında Cemo albümünde yorumladığı şarkıyı ilk kez Timur Selçuk söyledi o konserlerde. Sonrasında galiba Yeni Bir Dünya için kasetinde yayınlanmıştı ya da Selda'nın içinde olduğu bir kasetti bu. Orada yayınlanmıştı bilgisi var ama çok emin değilim bundan da. Literatüre geçti. Çiğdem Tölü'nün sözlerini yazdığı bir Theodorakis şarkısıdır. Vurdular onu. Binbir çileyle büyüttüm oğlumu, yemedim yedirdim bugüne getirdim diye devam eden şarkı. Mesela onun sözlerinin Çiğdem Tölü'ye ait olduğunu kimse bilmez. Grup yorum albümünde anonim yazılmıştır o dönemde. Bir de bilmedikleri için anonim yazılmıştır mesela. Sonrasında Timur Selçuk'un bu kaydını dinlediğimizde aha Çiğdem Tölü'ymüş denildi ki Çiğdem Tölü Timur Selçuk'un pek çok şarkısının da ismini yazan, sözlerini yazan isimdir. İsmini yazan saçma oldu tabii. En başta işte Nereye Payidar, Kasacan Çekişiyor, Kasa Şarkısı, Bilgesi Erenus'un Nereye Payidar oyunu için yazdığı şarkılardır Timur Selçuk. Ve Çiğdem Toli bunları şarkı haline getiren isim. O oyunun metnine sözlerini veren isim. Dahası Türkiye İşçi Sınıfına Selam Nazım Hikmet'in şiirinden beslenen şarkıda Timur Selçuk bir kısım katkılarda bulunmuş o şiire. Ve bunları Çiğdem Toli yazmış. Madenden, atölyeden nasıldı devamı o şarkının? Oradan buradan şuradan gelen devrimci işçiye bin selam kısmı Çiğdem Toli'nin ekledikleri mesela. Çiğdem Toli'yi biz işte öyle bir şeyle, bir de bana sorla, içimdeki fırtınayla, koca çınarla ya da bir sürü bir sürü başka şarkıyla anıyoruz. Ama aslında bir taraftan da devrimci bir damar var. Onda ve Timur Selçuk buradan ilerleyip onları yaptı. İşte Aşık İhsani de söyledi, Kazık Abdal'ı da söyledi ve daha bir sürü şey söyledi. Aldırma Gönül de söyledi o dönem konserlerde ama ekseriyette Çiğdem Toli'nin yazdığı şarkıları söylüyordu mesela.
Ya şimdi Çiğdem Toli deyince konuyu başka bir yere biteceğim belki ama Melih Kibar'la olan aşkı ve içimdeki fırtınanın hikayesi
muazzamdır o ya. Onunla,
ben çok etkilenmişim.
Çok acayip.
Ben de senin ağzından onu dinlerim ben. Detaylara hakim olamayabilirim.
Ya aslında onu birçok kez farklı şekillerde anlattı Melih Kibar. Ben bizzat ondan dinledim bu hikayeyi ve ondan sonra yazdım ve sonrasında çok yazıldı. Melih Kibar katıldığı bir kısım televizyon programlarında anlattı. İlk Londra'ya gidişi sırasında, ilk gecesinde başına gelen bir şey bu.
Ama bu Londra'ya gidişi de babası...
Tabii babasıyla beraber gidiyorlar.
Kimya mühendisi eğitimine devam için hani Çiğdem Talü ile yaşadığı aşkın bir anlamda önüne bariyer gibi bir arka ya, planı var galiba.
İşte çok garip bir şekilde.
Babası
böyle
alıyor
bir,
götürüyor.
İşte alıyor götürüyor. Onu bir yurda yerleştiriyor. Ya babasıyla beraber o gece ya da ilk kez tek başına kaldığı gece. Bundan çok emin değilim. Melih Kibar işte odada otururken bir fırtına kopuyor. Bir anda elektrikler kesiliyor. Mum ışığında ilerlemeye çalışırken İşte koridorda bir şeye çarpıyor, bakıyor bir piyano, açıyor onu, oturuyor ve o anda hislerini notaya geçiriyor. Hemen bir kaset çalarak kaydediyor, kaseti Çiğdem Talü'ye gönderiyor.
Babasıyla gönderiyor.
Evet, babasıyla gönderiyor. Tamam, o zaman babası yanında. Çiğdem Talü bunu alıyor, dinliyor, bir söz yazıyor ama Melih Kibar hiçbir his, hiçbir şey anlatmıyor. Sadece kaseti gönderiyor babasıyla. Ve Çiğdem Talü'nün yazdığı sözler eline geldiğinde Melih Kibar tam da böyle anlatır. Mektubu açtım ve o sırada tutundum, yığılmamak için ilk bulduğum yere oturdum. Çünkü orada içimdeki fırtına yazıyordu sözlerin başlığında diyerek. Aslında Melih Kibar Çiğdem Talü aşkının ya da birbirlerine karşı duydukları hissiyatın ne kadar güçlü olduğunu da anlatıyor. Ya da Çiğdem Talü Melih Kibar'ı müzikten doğru o kadar iyi tanıyor ki onun orada anlattıklarını bir şekilde hissetmiş ve yazmış. Bu sonra çok yerde kullanıldı. Ben kitapta da anlattım bunun hikayesini. Karışık Kaset diye bir film vardır. Çok güzel bir filmdir. Uygar Şirin'in romanından uyarlanan. Orada da mesela kasetin diyorum, filmin başrol oyuncusunun dilinden dinleriz. Romanda da böyledir. Ki ben de o filmin tanıtımlarında bizzat bu şarkıların, o filmde kullanılan şarkıların hikayesini anlatmıştım. Hala YouTube üzerinde o videolara ulaşılabiliyor, Karışık Kaset şarkıları diye. Böyle farklı yerlerde, farklı şekillerde gündeme geldi bu hikaye ve bence Türkiye'deki pop müzik tarihindeki en eğlenceli hikayelerden, en garip, en ne diyeyim şimdi, eğlenceli diyeceğim olmayacak, garip diyeceğim olmayacak ama en güzel hikayelerden birisidir. Ve benim de son işte bu Hayat Dudaklar'da Men kitabını yazmama sebep hikayelerdendir. Çok net söyleyeyim bunu çünkü hikayesini bildiğim kimi şarkılar üzerinden ben başladım ve başka hikayelerin peşine düştüm ve onları araştırmaya koyuldum. Hikayesini bulamadığımda şarkının hikayesini yazdım, şarkıcının hikayesini yazdım. Şarkıcının hikayesi de olmuyorsa başka bir yerden gittim, başka bir hikaye yazdım. Ve işte bu hikayeleri anlata anlata zaten ben playlistlerime şimdi en başa dönüyorum bu kadar dolandıktan sonra. Şarkıları koyduğum için benim playlistler biraz karışık oluyor. Ama meyhanede bu böyle olmuyor. Meyhanede ne dinlemek istersin cevabını ben kendimce veremiyorum. O çünkü o anla değişiyor. Yani şimdi bir Zeki Müren şarkısı çalsa ben çok efkarlanabilirim, çok eğlenebilirim ve bir anda böyle daha başka şeyler dinlemek isteyebilirim ama bir Duman şarkısı çalsa oradan bambaşka bir yere giderim mesela. Onun için de karışık playlistli meyhaneleri ben tercih ediyorum her koşulda. İnceden arkadan duyulsun.
Kesinlikle. Bizim playlist de bakalım bittiğinde nasıl olacak? Ben
o biraz karışık ediyorum. Olacak. Evet, senin önerilerin üzerinden ben yeni bir şey kurgularsam ki şimdi benim kurguladıklarım üzerinden sen de önerebilirsin ve sonrasında hatta bunu şimdi aklıma geldi. Spotify'da katılıma açık playlistler. Dinleyicilerden de buna şarkı eklemelerini öyle rica mi edebiliriz. Tabii çoklu yapabilirsek eğer, yapabilirsek değil yaparsak onun ayarlarını değiştiriyorsun. Dinleyen de şarkı eklesin. Bunu dinleyicilere de sunabiliriz. Ondan sonra ben o şarkıları yerine yerleştiririm kendimce. Ve çok acayip bir yeni çilingir playlistine ulaşabiliriz. Bir de sonsuz zaman... sınırsız ya bunlar hani. O yüzden çok hoşuma da gidiyor bu durum.
Vallahi keyifli olur. Ben en azından kendi adıma bekleyeceğim diyeyim.
Tamam, o zaman sen başlattın, ben devam edeyim. Ve bir şekilde bunu dinleyicilerimize de bırakalım. Ve şimdi hatta galiba huzurdan da ayrılalım yavaş yavaş. Ne dersin?
Yavaş yavaş ya,
çünkü insanlar gitsin dinlesin ve bir şeyler eklesin.
Evet, iyi ki geldik.
İyi ki geldik o halde.
Buluşalım.
Evet ya, kesinlikle. Hoş geldik. Şarkı ekleyecekler de hoş gelsin.
Hoş gelsin.